Ayrım 30, sayfa 267. Etiyopya sınırına doğru yeniden geçitte ilerlemeye devam ettiler. Bir süre sonra peşlerinde bir araç olmamasından, Utman'ın araçları kayalık bariyerin üzerinden aşıramadığını anladılar. Paddy'nin yanında getirdiği benlik petrol şirket doktorunun Tarık'ı muayene edebilmesi için bir kez mola verdiler. Doktor Tarık'a serum bağladı. Antibiyotik verip ağrı kesici iğne yaptıktan sonra yarasını sardı ve sonunda tekrar yollarına devam ettiler. Yolun zaman zaman kötüleşmesine karşın oldukça ilerleme kaydettiler. Bozulmuş kısımları Paddy'nin adamları hızla onardılar. Eski yolun üzerindeki tepeleri aştıktan sonra birbirine bağlı vadilerde yol alıp dağ geçitlerinden geçerek yollarına devam ettiler. Günün geri kalanında batıya doğru ilerlediler ve yukarılara çıktıkça dağlık alanlara ulaştılar. Yakın çevrelerinde yerleşim merkezi olmadığından dolayı hava karardığında farlarını yakmayı göze aldılar. Paddy, pikabın GPS sistemi ile rotasını belirliyordu. Hava karardıktan 4 saat sonra Etiyopya sınırını geçtiklerini duyurdu. Gerçi ortada bir sınırdan geçtiklerini gösteren herhangi bir işaret ya da tabela yoktu. Bu durumu birer bardak sıcak çay içerek kutlamak için durduklarında Hector uydu telefonunu çalıştırdı. Bulundukları yüksek noktada sinyal çok kuvvetliydi ve Sidiye Razik'te bulunan Nella Vosloo ile sanki hemen yanında oturuyormuşçasına rahat bir görüşme gerçekleştirdi. Gün ağarmadan Hopop'a varmış oluruz. Gel bizi al aşkım. Bernie ve ben orada olacağız. Emin olabilirsin Hector, dedi Nella. Tüm gece boyunca yola devam ettiler. Hector, Paddy'nin yanındaki açık silah kundağında oturuyordu. İkisi de uyanık ve tetikteydi. Ancak yol aldıkları karanlık dağlar ıssız ve hareketsizdi. Tek bir canlıya rastlamadan gün ağarmasına 2 saat kala Hopop iniş pistine varmışlardı. Araçlardan oluşan savunma çemberinin içine kamp kurdular ve kadınlar kahvaltı hazırlamaya başladı. Paddy'nin pikabındaki erzak kutusunda 2 düzine taze yumurta, domuz salamı ve 4 bayat somun ekmek vardı. Yaktıkları kömür ateşinde kızarttıkları ekmek dilimlerinin üzerine Yeni Zelanda tereyağı sürdüler. Dalia'nın yardımıyla Tarık bile doğrulup Müslüman olmasına rağmen tereyağlı ve salamlı ekmeklere aç kurt gibi saldırdı. Kahvaltı sonrası demli çaylarını içerken Hercules'in motorlarının sesi duyuldu. Paddy pikapların sürücülerine pistin birer ucuna giderek farlarını açmaları talimatını verdi. Nella devasa uçağı 2 pikabın arasında uzanan piste ustalıkla indirdi ve kargo rampasını açar açmaz Paddy, pikapları tek sıra halinde uçağa sokarak hepsini sağlam bir şekilde sabitledi. Hercules yere konduktan 12 dakika sonra yeniden havalandı. Doktor Tarık'ın pansumanını yeniledi ve görüşünü dile getirdi. Şansı varmış. Kurşun tüm yaşamsal organları ıskalamış görünüyor. Formda olduğu kadar dayanıklı da aynı zamanda. Çok geçmeden ayağa kalkacaktır. Hector doktorun sözlerini Arapçaya çevirince Dalia elinde olmadan ağlamaya başladı. Sonra Hazel'ın ricasıyla doktor Kayla ile ilgilenmeye başladı. Kokpitin arkasındaki ufak pilot odasına götürerek dikkatle muayene etti. Fiziksel olarak gayet iyi durumda diye açıkladı. Bay Cross'un verdiği antibiyotikler gıda zehirlenmesinin üstesinden gelmişe benziyor. Yine de uygarlığa geri döndüğünüzde herhangi bir enfeksiyon ihtimaline karşı derhal bir tahlil yaptırmalısınız. Tabii ki güçsüz ama yaşadığı onca şeyden sonra bu son derece doğal. Psikolojik durumu oldukça hassas. Bu benim alanım değil elbette ve size ancak onu en kısa zamanda çok iyi bir uzmana göstermenizi tavsiye edebilirim. Ben de tam olarak bunu yapmayı planlıyorum, dedi Hazel, doktorun söylediklerine katılarak. Jetim şu anda Sidi Errazik'te bekliyordur. Şimdi onun iyi bir uyku uyumasını sağlayacağım. Sonra Hector'a döndü. Sen de 3 gündür gözünü kırpmadın. Bu kadar yaygara koparma diye karşı çıktı Hector. Hazel kendisini ranzanın üzerinde bulduğu bir uyku tulumunun içine sokmaya çalışırken. Yaygara koparmak en iyi yaptığım şeylerden biridir. Şu ana kadar emirleri sen veriyordun, Hector Cross. Şu andan itibaren sana kendi ilacını tattıracağım. Tartışmayı bırak ve uyu hemen. Işığı söndürdü. Nella, Hercules'i Sidia Razig'e indirdiğinde ikisi de hala çok derin bir uykudaydılar. İndikleri andan başlayarak Hector kendini arka plana itilmiş olarak buldu. Gün boyunca Hazel'ı bir daha hiç görmedi. Bannock'ın merkezinin yönetici odalarına kapanmış, ya Bert Simpson'la toplantı ya da Houston'daki merkez ofiste konferans aramaları yapmakla meşguldü. Ofisinin penceresinden dışarıya her baktığında büyük jetin her şeyiyle kalkışa hazır, Hazel'la Kayla'yı dünyanın öbür ucuna götürmek için beklediği gerçeğiyle yüz yüze geliyordu. Tüm bu hissettikleri ona çok yabancıydı. Yıllar boyunca hayatına sayısız kadın girip çıkmıştı ve bu giriş çıkışların tamamı daima Hector'ın inisiyatifindeydi. İçlerinde öylesine hatırladıkları da olurdu. Oysa şu anda ölümcül bir korku hissediyordu. Gerçek Hazel Bannock hakkında ne kadar az şey bildiğini yeni fark etmişti. Onun sıradan bir kadın olmadığını anlamıştı artık. Onun acımasız biri olabileceğini biliyordu. Zaten öyle olmasaydı şu anda bulunduğu konuma ulaşması mümkün değildi. İçinde ona karşı var olan katman ve gizli derinliklerin varlığından haberi bile yoktu. Hector şu ana kadar o derinliklerde var olan noksanlık ve kusurlara karşı tamamen gözlerini kapatmış olduğunu anladı. Şu anda o güne kadar hiç olmadığı kadar korunmasız olduğunun farkına vardı. Çıplak ve savunmasız hissediyordu. Hayatında ilk kez bir ilişkinin tek hakimi değildi. Hazel Bannock'ın elinde tuttuğu pamuk ipliğinin ucundaydı. Hazel o ipliği daha önce kendisinin birçok kadına yaptığı gibi kaygısızca kesebilirdi. Roller değişmişti ve bu duygu hoşuna gitmiyordu. Demek aşık olmak böyle bir duyguymuş diye düşünmeye başladı. Fazla önemsenen bir boş zaman değerlendirme yöntemi gibi geliyor bana. Hazel öğle yemeği için şirket kantinine uğradığı zaman fırsatı değerlendiren Hector, Kayla'yı yemeğe davet etti. Kayla daveti reddetmeye çalıştı ama Hector ısrar etti. Bu küçücük korkunç odaya hapsolup kendini yiyip bitirmene izin veremem. Paddy O'Quinn, Dave Imbiss ve genç şirket doktoru ile aynı masayı paylaştılar. Aylardır hoş bir beyaz kadın yüzü görmemiş olan üç genç adam onu etkilemeye çalışıyorlardı. Hector günün geri kalanında Hazel'a varlığını hatırlatacak bir şeyler olmasını ya da kendisini çağırmasını bekleyerek odasında oturmaya korktu ve bir not yazarak uygun olduğunda Hazel'a iletilmek üzere Bert Simpson'ın sekreterine teslim etti. Botlarını daha hafif ayakkabılarla değiştirerek çöle çıkıp koşmaya başladı. 4,5 saat sonra terden sırılsıklam olmuş vaziyette merkeze döndüğünde bir maratona eşdeğer mesafeyi koşmuş olmasına karşın huzursuzluğunu kumlarda bırakamamıştı. Camda onun gelişini bekleyen sekreter hemen koşturup Hector'ı daha kapıdan girerken karşıladı. Bayan Bannock sizi soruyordu. Uygun olduğunuz zaman sizi Bert Simpson'ın ofisinde görmeyi arzu ediyor Bay Cross. Mesajda seçilen kelimeler pek rahatlatıcı değildi. Lütfen Bayan Bannock'a hemen yanında olacağımı iletin. Hector koşarak odasına gitti ve soğuk duşun altına girip bir dakika bile kalmadan çıktı. Vücudunu o kadar telaşla kurutmuştu ki tişörtünü giydiğinde üzerinde nemli öbekler oluşmuştu. Hala yaş olan saçlarını tarayıp bol macunla dişlerini fırçaladı. Tıraş olacak zaman yoktu ve hemen odadan çıkıp Bert Simpson'ın ofisine yöneldi. Telaşla yürüdüğünü fark edince de hemen daha ağır bir tempo tuttu. Kapıya vurduğunda Hazel'ın sesi kendisini içeri çağırdı. Tramplenden soğuk suya atlayacakmışçasına istemsizce derin bir nefes aldı ve kapıyı açtı. Hazel odada yalnızdı ve masasında oturuyordu. Başını incelemekte olduğu dosyalardan kaldırdı. Bakışları sakin ama ifadesizdi. Yüzünde bir gülümseme olmadan ayağa kalktı. Bu şekilde devam edemeyiz dedi. Zemin deprem olmuş gibi ayaklarının altından kaymıştı adeta. Korktuğu kadar kötüydü. Geri dönüşüm sepetine atılmak üzere olduğunu anlamıştı. Müthiş bir çabayla ifadesini sertleştirdi. Anlıyorum diyebildi. Anladığını sanmıyorum dedi sertçe. Bildiğin gibi yarın sabah ilk iş olarak Kayla'yı Houston'a götürmem gerekiyor. Derhal profesyonel yardım almalı. Seni bütün gün görmedim. Bu yeteri kadar kötü değilmiş gibi şimdi bir de seni burada bırakmam gerekecek. Ruhumun büyük bir parçası sökülüp alınıyormuş gibi olacak. Bu şekilde devam edemeyiz. Seni sürekli sabah akşam her zaman yanımda istiyorum. Hector içindeki soğuk boşluktan bir sevinç dalgasının yükseldiğini hissetti. Aptal gibi gözükmemek için hiç konuşmadı. Ona doğru ellerini uzattı ve Hazel yanına geldi. Umutsuzluğa yakın bir tutkuyla birbirlerine sarıldılar. "Ah Hector," diye fısıldadı. "Bunca yıl yalnız kaldıktan sonra beni sensizliğe mahkum, tek başıma bırakman ne büyük acımasızlık. Tüm o zaman boyunca ben seni arıyordum ama o kadar bulunmaz bir şeysin ki," diye karşılık verdi Hector. Neden sonra Hazel onu pencerenin önündeki deri kanepeye götürdü. Hector kolunu omuzuna attı. Hazel de vücudunu onunkine yasladı. "Pekala, artık ciddileşmenin zamanı geldi. Seni terk etmek zorunda kalmadan önce bir plan yapmalıyız," dedi Hazel. "Aslında hemen gitmemiz gerekiyor ama bizi birlikte geçireceğimiz bir geceden daha mahrum etmek istemedim. Kayla ile yarın sabah erkenden yola çıkacağız. Sana da bizimle gelmeyi teklif etmeyi düşündüm ama burada yeni düzenlemeler yapman gerekecek." Bir kahkaha patlattı. "Düşündüğümden hızlı konuştum. Sana düşünmen için bir teklifim olacak. Duymak ister misin?" "Güzel ağzının içine bakıyorum," diye cevapladı. "Crossbow güvenlik şirketini satın almayı çok isterim. İmzaladığın anda 45 milyon dolar nakit masanın üzerindedir. Tabii ki pazarlık edebiliriz." Hector güldü. "Vay canına, çok hızlısın. Fakat bana bu kadar parayı neden vermek isteyesin ki?" "Yoksullarla işim olmaz. Erkeğimin bana içki ısmarlayabilmesini ya da beni yemeğe çıkarabilmesini isterim." Hector yeniden güldü ve ısrar etti. "Crossbow'un 35 milyon dolar değerinde olduğunu biliyorsun. Rayiç bedelinin 10 milyon üzerinde ödeme yaptığında hissedarlar buna ne diyecekler?" "Birincisi hesap kitap yaptım. 35 bu şirketin gerçek değerinin altında bir rakam. 45'in her sentine değer. İkincisi Crossbow'u Bannock Petrol değil Hazel Bannock alıyor. Anlaştık mı?" Hazel elini uzattı. "Hem de nasıl?" Hayranlıkla başını salladı ve Hazel'ın elini sıktı. "Crossbow'da senin yerine Paddy O'Quinn'in geçmesini istiyorum. Görevlerini yapabileceğin en hızlı şekilde belli bir düzen içinde ona devretmeni istiyorum. Bu yüzden bu gidişimde seni burada bırakmak zorunda kalıyorum. Houston'daki yeni evlerinde hoş geldin ve tanışma partisi için hazırlıklar yapması gerektiğinden söz etmedi. Peki bu durumun beni işsiz bırakıp 45 milyoncukla açlıktan ölüme mahkum ettiğini hiç düşündün mü?" "İşin aslına bakarsan düşündüm. Tesadüf eseri şu anda Bannock Petrol'de başkan yardımcılığı pozisyonu açık durumda. Belki bunu düşünebilirsin. Ücret yıllık 5 milyon artı ek ödeme ve ikramiyeler. CEO ile yakın çalışma ihtimali de var mı acaba? Gündüzleri onun altında çalışacaksın, akşamları da üstünde," diyerek mavi gözlerinden yansıyan müstehcen bir ifadeyle cevap verdi. "Kayla haklı, sen tam bir sapıksın." Bir kahkaha attı ama sonra birden ciddileşti. "Fakat ben önerdiğin iş için yeterli niteliklere sahip değilim. Sen akıllı bir oğlansın ve bu işi sana öğretecek benim gibi birine sahipsin. Çabuk öğrenirsin." "Aynı sorum yine geçerli. Hissedarlar benim atanmamla ilgili olarak ne düşünecekler? Ortalığı ayağa kaldırmazlar mı?" diyerek ısrar etti. "Bannock Petrol'ün bedeli ödenmiş hisselerinin %70'inin üzerinde oy hakkım var. Hissedarlar ortalığı ayağa kaldırmadan ben ne dersem onu yapmak durumundalar. İşi istiyor musun?" "Ben kesinlikle ortalığı ayağa kaldıranlardan biri olmayacağım. İşi istiyorum." "Güzel, her şeyi hallettik o zaman." İki elini birden tutup gözlerinin içine baktı. "Tanrı bizi ikimiz için yaratmış. Şükürler olsun, sonunda imana geldim işte. Tüm dehşeti arkamızda bırakıyoruz artık. Kayla iyileşecek ve seninle çok eğleneceğiz Hector Cross." "Kesinlikle öyle olacak Hazel Bannock." Şef akşam yemeği için körfeze bakan terasta ikisi için bir masa hazırlattı. Yıldızlar ve hilal şeklindeki ay muhteşem görünüyordu ama Hector ve Hazel'ın birbirlerine bakmaktan manzarayı fark edecek halleri yoktu. Şarap da mükemmeldi ama tadına bakmaktan öteye geçemediler. Birbirlerine söyleyecek o kadar çok şeyleri vardı ki gece yarısından çok önce yatak odalarına gittiklerinde kaz ciğeri üzerinde servis edilmiş enfes çöl bıldırcınlarının büyük bir kısmına el değmemişti. İlk sevişmeleri tutkuluydu. Harikaydı ama ondan sonrakiler kadar iyi değildi. Sonunda birbirlerinin kollarında derin bir uykuya daldılar. Uykuları o kadar derindi ki korkunç tiz çığlıklar onları gittikleri uzak diyarlardan güçlükle geri getirdi. Hector Hazel'dan birkaç saniye önce tamamen uyanık haldeydi. Derhal ayağa fırladı ve komodinin üzerindeki Beretta'yı kaptı. Kayla'nın sesi dedi ve namluya kurşun sürerek iki yatak odasını birbirinden ayıran geçide açılan kapıya doğru hareketlendi. Hazel de hemen arkasından geliyordu. Kapı kolunu çevirmekle vakit kaybetmektense kapıyı omuzlamayı tercih etti. Kilit dili pervazı parçalayan kapı gürültüyle açıldı. Hector Kayla'nın odasına daldı. Kızın acı çığlıkları iyice telaşlandırmıştı Hector'ı. Önüne çıkacak herhangi bir hedefi vurmaya hazır bir şekilde tabancayı ileride tutarak odada kimsenin olmadığını kanaat getirdikten sonra ışığı yaktı. Kayla yatağın içinde kıvrılmış iki koluyla dizlerini sarmış vaziyetteydi. Yüzünü kaldırıp Hector'a baktığında benzi yatak çarşafı kadar beyazdı. Gözleri dehşet içinde kocaman açılmıştı. Ağzı tamamen açıktı. Boğazından yükselen çığlıklar ıslık halini almıştı. Hector pencerelere hamle yapıp dışarıdan herhangi birinin gelip gelmediğinden emin oldu. Sonra elbise dolabının kapılarını açıp içini kontrol etti. Peşinden yatağın altına baktı. Hazel kızına sarılmış onu rahatlatmaya ve sakinleştirmeye çalışıyordu. Fakat Kayla öylesine şiddetle mücadele ediyordu ki Hazel onu bırakmak zorunda kaldı. Giderek feryatları daha anlaşılır hale geldi. Hayır, hayır, bana yeniden zarar vermesine engel olun. Hector tabancayı komodinin üzerine bırakıp Kayla'yı omuzlarından tutup sarstı ve yüzüne baktı. Kayla uyan benim Hek, bir kabus görüyorsun, uyan. Kayla gözlerini açtı. Titremeye başladı ve çığlıkları bir anda kesildi. Hek, ah Tanrı'ya şükür, gerçekten sen misin? Sonra dehşet içinde etrafına baktı. O burada, Adem burada. Hayır Kayla, bir kabus görüyordu. Sana söylüyorum o burada. İnan bana ne olur. O kadar yakınımdaydı ki nefesinin kokusunu alabiliyordum. Korkunçtu. İkisi birlikte Kayla'yı güçlükle sakinleştirebildiler. Sonra Hazel kızını sıkıca tutarak yatağa girdi ve mırıldanarak bir şarkı söylemeye başladı. Yatağın başında ayakta duran Hector bir anda çırılçıplak olduğunu farkına vardı ve kapıya yöneldi. Kayla aniden doğruldu ve sesi isterik bir şekilde yeniden yükseldi. Sakın gitme, bizi koruyabilecek tek kişi sensin, bizimle kal Hek. Eğer gidersen o geri gelir, bizi bir daha asla yalnız bırakma sakın. Kayla'nın savurup attığı nevresimi alıp bir Romalı ihramı gibi vücuduna doladı. Sonra yatağın ayak ucuna oturdu. Kayla giderek sakinleşti ve gözlerini kapadı. Uyuduğundan emin olunca Hector ışığı söndürmek üzere ayağa kalktı. Kayla aniden doğrulup oturdu. Hayır kapatma sakın, o zaman yeniden gelir. Merak etme güzelim diyerek rahatlattı onu. Işıklar açık kalacak ve ben de hiçbir yere gitmiyorum. Sonunda hem Hazel hem Kayla başları aynı yastıkta ve birbirlerine sarılmış bir halde uykuya daldılar. Hector bütün gece onlara göz kulak oldu. Güzel yüzlerini seyretti ve birbirine karışan soluklarını dinledi. Bugüne kadar böylesini hiç bilmediği bir işe yarama duygusu kaplamıştı içini. Gün doğarken onlarla birlikte motorları ısınmakta olan Gulf Stream'e kadar yürüdü. İki pilot çoktan yerlerini almışlardı. Merdivenlerden üçü birlikte çıktılar. Keşke sen de bizimle gelseydin Hek dedi Kayla. Yakında yanınızdayım. Ne kadar yakında? Kayla'nın sorusu karşısında Hector Hazel'a baktı. Onun cevabı hazırdı. Hek gelecek ay sonundan önce bizimle olacak. Söz mü anneciğim? Söz bebeğim, hadi git Houston'a ne zaman ineceğimizi sor. Kayla gözlerini devirdi. Siz iki şeytanı yalnız bırakmaya gelmez. Size güven olmaz. Kayla, tamam sakin ol, gidiyorum. Hector yalnız başına pistin kenarında durup zarif uçağın pistin sonuna kadar gidip geri dönüşünü izledi. Motorlarının sağır edici gürlemesiyle birlikte hızlanarak kendisine doğru yaklaşan uçak havalanarak başının üzerinden geçti. Oval pencerelerin birinde Kayla kendisine pembe bir mendil sallıyordu. Hemen arkasındaki pencereden Hazel iki avucuyla ona öpücük yolluyordu. Bir süre sonra gözden kayboldular.